Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan bir dünya gündemi programımıza daha hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyenler, dış politikada hareketli bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Avrupa'da Ukrayna krizinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Dün Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan vilayetinde meydana gelen heyelan haberiyle irkildik. İlk belirlemelere göre 400 kişinin öldüğü, en az 2000 kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Orta Doğu'da ise Mısır'daki idam kararlarının yansımaları ve Irak seçimleri gündeme damgasını vuran gelişmeler oldu. 2014 yılı Orta Doğu'da seçimler yılı olarak kayda geçecek herhalde. Cezayir'deki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Irak halkı da parlamento seçimleri için hafta içinde sandık başına gitti. Sırada Mısır'da peşi sıra gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri var. Suriye'de demokrasi komedisi olarak nitelendirilen devlet başkanlığı seçimleri ise 3 Haziran'da gerçekleşecek. Bu hafta ağırlıklı olarak seçimleri yaşayan ve yaşayacak ülkelerdeki siyasi tabloyu ve bu seçimlerin bölgesel ve küresel sonuçlarını konuşacağız. Orta Doğu'nun sancılı ülkesi Irak'ta bu hafta içinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Irak'ta Amerikan işgali bittiğinden beri ilk kez gerçekleşen seçimlerden otoriterleşmekle suçlanan, Sünnisinden Kürdine hatta Şiileri bile bunaltan bir isim olarak takdim edilen Başbakan Maliki'nin yeniden galip çıkacağı kesin gözüküyor. Irak'taki parlamento seçimlerinin Orta Doğu ve Irak özelindeki sorunlarla birlikte düşünüldüğünde bölgede bir dönüm noktası olup olmayacağı tartışılıyor. Irak seçimleri Irak'ta neleri değiştirecek sorusunun cevabını arayacağız. Seçim sonrası Irak'a ilişkin daha pek çok soru gündeme geliyor. Örneğin Irak'ta Maliki dışındaki herkes Maliki'den şikayetçi. Irak Maliki ile devam ederse ki öyle gözüküyor, Irak'ın bundan sonraki süreçte bölünmeye doğru sürükleneceği iddiaları ne kadar gerçekçi? Başta doğal kaynakların paylaşımı noktasında Bağdat'taki Maliki yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Irak Kürtleri, Irak keşmekeşinden kendilerini kurtarmak isteyebilirler mi? Maliki döneminde gelgitli süreçler yaşayan Türkiye-Irak ilişkileri seçim sonrası nasıl şekillenecek? Programımızda tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Ele alacağımız bir diğer konu, darbe mağduru Mısır'da junta yargısının tepkiyle karşılanan idam kararları olacak. 550 gruplar halinde insanları ölüme gönderen junta, kitlesel idam kararına imza atabilecek cesareti nereden alıyor? Darbe yönetimi idam kararlarını ihvana karşı pazarlık kozu olarak kullanmak mı istiyor? Mısır'ın özgürlük arayışının sadece Mısır'ın değil, tüm Orta Doğu coğrafyasının özgürlük mücadelesi olarak görmek mümkün mü? İdam kararlarına Batı'dan gelen cılız tepkiler aslında kimseyi şaşırtmadı. Ne de olsa şimdiye kadar Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne ilk kez tanık olmuyoruz. Peki İslam dünyasının bu konudaki duruşunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Orta Doğu'da kimi Arap medyasında Erdoğan'ın mürsileştirmeye çalışılmasının arkasında kimler var ve bu durum nasıl okunmalı? Programımızda tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Irak ve Mısır gündeminin haricinde dış politikada haftanın öne çıkan diğer gelişmelerin detaylarını, olayların perde arkasını, özellikle İslam dünyasının gündeminde, medyasında neler konuşulup nelerin tartışıldığına bakacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, Mısır gündemiyle başlıyoruz programımıza. Malum Mısır'ın seçimle iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri bir darbeyle devrilmesinden bu yana junta yönetimi Mısır'da kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Muhalefet üzerinde inanılmaz bir baskı kurulmuş durumda. Asker, polis, yargı kıskacını alarak muhalif tüm sesleri susturmaya çalışan junta yönetiminin mahkemeleri daha önce verilen 528 kişi hakkında idam kararında değişikliğe gitti. 37 kişinin idamı kararı onanırken 491 kişinin idam kararı müebbet hapse çevrildi. Junta mahkemeleri bu idam kararlarıyla yetinmedi. Aynı gün 683 kişi hakkında daha idam kararı verdi. Bir iç savaşta bu kadar ölüm kararı ancak verilirdi herhalde. Mısır kanunlarına göre idam kararları mahkeme kararının ardından ülkedeki en yüksek dini otorite olan müftüye gidiyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra karar tekrar mahkemeye gönderiliyor ve burada sonuca bağlanıyor. Suriye'deki savaşı gündemden düşüren ve son birkaç aydır Ukrayna'daki gelişmelerle meşgul olan uluslararası kamuoyu, Mısır'da kapıda bekleyen kitlesel kıyım karşısında ise sessizliğe bürünmüş durumda. Gelen tepkilerin oldukça cılız kalması, kınama yerine endişelerin dile getirilmesine çok da şaşırmadık doğrusu. Mısır'da haklarında yeni karar verilen 683 kişinin dışında idam cezaları onaylanan 37 kişinin durumu ise endişe sebebi bile olmadı. Özellikle 3 Temmuz 2013'te Mısır'da gerçekleşen ve sonrasında binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan darbe sonrası junta rejimiyle dirsek teması içinde olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kanadından gelen tepkiler yüzeysel eleştirilerin ötesine geçmedi. Tüm yaşananlara rağmen batılı ülkelerin juntaya rağmen Mısır'da demokrasi sürecinin işleyeceğine dair olumlu mesajlar vermesi dikkatlerden kaçmadı. İdam kararlarına uluslararası düzeyde en sert tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geldi. Başbakan Erdoğan, dünyanın ilgisizliğinin Mısır'daki darbeyi susarak onaylamasının bu kararlarda teşvik edici rol oynadığının altını çizdi. Tahrir'de hükümet karşıtı gösteriler başladığında Batılılar bunu özgürlük hareketi olarak teşvik ettiler. Orada da malum sosyal medya özgürlük adına önemli vazifeler gördü. Ancak askeri darbe ardından katliam ve idamlar başlayınca özgürlük savaşçısı o sosyal medya hesaplarının sustuğunu gördük diyen Erdoğan, "Biz bu zulüm kokan Mısır hükümetiyle dost olmamız mümkün değildir. Bunu düşünerek kanım donarak söylüyorum. Bunu söylemezsem Allah'a bunun hesabını veremem. Bugün değilse ne zaman konuşacağız? CHP ne der? MHP ne der? Buna mı bakacağız? Yoksa biz hakimler hakimi ne der? Ona mı bakacağız?" açıklamasında bulunmuştu. Mısır'daki idam kararlarına en büyük halk tepkisi de yine Türkiye'den geldi. Başta İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Antalya, Şanlıurfa, Kocaeli, Sakarya ve diğer birçok şehirde Mısır'da darbe rejimi kontrolündeki mahkemelerce verilen idam cezalarına tepkiler gösterildi. Öte yandan Mısır'da juntanın gaddine uğrayan bir diğer kesim 2011 devriminin öncü unsurlarından olan 6 Nisan Gençlik Hareketi oldu. Mısır'da Acil Durumlar Mahkemesi laik liberal çizgideki hareketin faaliyetlerini yasakladı. Mahkeme hareketi devletin imajına zarar vermek ve dış ülkelerle casusluk faaliyetlerine girmek suçlamalarından mahkum etti. Kararda ayrıca 6 Nisan hareketinin tüm ofislerine el konulmasına hükmedildi. 6 Nisan hareketi Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrildiği devrim hareketinin ana unsurlarından biri olarak biliniyor. Hareket daha sonraki dönemde Muhammed Mursi yönetimini de sandık demokrasi değildir diyerek yoğun biçimde eleştirmiş, darbe gösterilerinde ön saflarda yer almışlardı. Öte yandan darbeyi red ve meşruiyete destek grubu ülkede 683 kişinin idama mahkum edilmesinin ardından ülke çapında eylemlerin başlatılması kararını aldı. Protesto gösterileri idama mahkum edilen sanıkların evlerinin önünde başlatılacak ve ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilecek. Junta yönetimine yönelik bir diğer protesto ise Mısır'da tutuklulardan geldi. Hapishanelerdeki kötü koşulları ve topluluk idamları protesto etmek amacıyla 30 Nisan çarşamba sabahı hapishane intifası adıyla eylem başlattılar. Darbe karşıtı mahkumlar yaklaşık 90 hapishane ve tutuk evinde darbenin cürümleri olarak tanımladıkları uygulamalara karşı mücadele etme kararı verdiklerini açıkladı. Sevgili dinleyenler, gerek idam kararları sonrası oluşan tepkileri ve gerekse bundan sonraki süreçte Mısır'ı neler beklediğine ilişkin beklentileri Orta Doğu'yu yakından takip eden isimlerden biri olan gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey ile konuştuk. Ömer Faruk Korkmaz Bey'in görüşlerini aldığımız bir diğer konu ise Irak seçimleri oldu. Telefon bağlantısıyla gerçekleştirdiğimiz mülakatımızda Ömer Faruk Bey, hem Mısır'daki mevcut konjektüre ilişkin hem de Irak seçimlerinin Irak'a ve bölgeye neler getirip neler götüreceğine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Şimdi bu mülakatımızı yayınlıyoruz. Ömer Bey, öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza yapacağınız katkılardan dolayı. Bu hafta iki konuyu sizinle ele almak istiyoruz. Birincisi Mısır'da junta yargısının o çok tartışılan, öfkeyle karşılanan İdam kararları, bir diğeri ise sancılı günler yaşayan Irak'ta hafta içerisinde gerçekleşen parlamento seçimleri. Mısır'la başlayalım istiyoruz. Malum Mısır'ın seçimle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri bir darbeyle devrilmesinden bu yana junta yönetimi Mısır'da kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Muhalefet üzerine inanılmaz bir baskı kurmuş durumda. Başta Müslüman Kardeşler Teşkilatı olmak üzere muhalif tüm sesler tabiri caizse şeytanlaştırılıyor. Asker, polis, yargı kıskacına alınarak muhalif tüm sesler susturulmaya çalışılıyor. Hatırlanacağı gibi önce 528 kişi hakkında idam kararı verildi. Bunlardan 37 kişinin idam kararı onandı. 495 kişinin de idam kararı müebbet hapse çevrildi. Yetmedi, 683 kişi hakkında daha idam kararı verildi. Bir iç savaş ortamında görülebilecek ölüm kararları sanki gündeme getirildi. Siz Mısır'daki junta yönetiminin idam kararlarındaki bu futursuzluğunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani 500'er gruplar halinde insanları ölüme götüren junta kitlesel idam kararına imza atabilecek cesareti nereden alıyor?
Her şeyden önce ben de sizlere iyi günler dileyerek sözlere başlamak istiyorum. Yani şimdi Mısır'daki junta her şeyden önce kendisi gelmedi. Bu ekibi oraya getiren gerek bölgesel gerekse uluslararası bir güç var. Bunu herkes biliyor. Ayrıca bu kararları bu kadar cesurca, pervasızca almalarının arkasında yine bu güçler var. Ancak Mısır halkının ve Mısır'daki vatanperverlerin farkına varması gereken bir şey var ki bu Mısır tarihinde ilk defa olmuyor. 1954'te de buna benzer girişimler olmuştu ve Mısır devleti ile Mısır halkı arasında aslında kan düşmüştü, kan davası girmişti ve bu uzun yıllar devam etti. Aslında ilk defa demokratik seçimlerle Mısır halkı devletiyle barışmak üzere gerçekten iyi bir fırsat yakalamıştı. Ancak maalesef bölgesel güçler, Körfez ve uluslararası güçler hepsi işbirliği yaparak bu belki binlerce yıldan beri Mısır halkının özlemiş olduğu demokratik yapıyı yerinden oynattılar ve şu anda pervasızca kararlar almak istiyorlar. Aslında görünen o ki yeni bir Suriye senaryosu oluşturulmaya çalışılıyor. Devletle halkı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar ve arkasından da doğal olarak Mısır ordusu zayıflamış olacak. Mısır ekonomisi zaten dibe vurmuş durumda. Böylece de gerek bölgede İsrail, gerekse de öteki güçler çok mutlu olacaklar. Son tarihte Mısır ordusu aslında çok kötü bir ordu değil, ancak çok kötü yönetilen bir ordu. Ayrıca Mısır ordusunu ekonominin içine çok fazla sokmuş bir akıl var. Bu akılın biraz hikmetle davranıp bütün bu kararlardan vazgeçerek Mısır halkıyla kendisi arasına yeni bir kan davası sokmaması gerekiyor.
Mısır'ın Suriyeleşme tehdidi altında olduğunu söylediniz. Gerçekten bu risk ne orandadır?
Şu ana kadar bütün Mısır muhalefeti bundan ciddi bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Ancak muhalefet elinde çok fazla bir güç yok. Tek bir gücü var da gösteriler yapıyor. Kendi taraftarlarını sokaklara davet ediyorlar. Özellikle Cuma'dan sonra eylemler yapıyorlar. Üniversitelerde hareketlilik var. Ancak benim korkum şudur ki muhalefetin elinde yani merkezi bir otorite olmadığı için bu eylem yapanlar arasına gerek uluslararası bazı istihbarat ajanları, örgütleri girerek devletle halkı karşı karşıya getirici terör eylemlerine girişebilirler. Nitekim bunun ufak tefek emareleri görülmeye başlandı. Bu bağlamda aslında belki İslamcıların da kendilerine farklı politikalar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu süreç, bu kaos ortamı ciddi anlamda uluslararası istihbarat örgütlerinin işine yarıyor. Özellikle de İsrail istihbaratı işine yarıyor. Devletle halkı karşı karşıya getirmeye yönelik, devlet halkla orduyu karşı karşıya getirmeye yönelik girişimler var. Arkasından da bütün bu olayları İhvan'a yıkmak, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yıkmak ucuzluğuna gidiyorlar.
Evet.
Biliyoruz ki Müslüman Kardeşler Teşkilatı terör olaylarına karşı duruyor. Ancak yapılan olayları kontrol edemeyeceği için böyle bir süreçte sokaklara dökülen halkı yani kontrol etmek mümkün olmadığı için de bunların arasına girecek çeşitli istihbarat örgütlerinin yapacağı davranışlardan da ihvanın sorumlu tutulma eğilimini ben en azından şahsi olarak görüyorum.
Evet. Şimdi siyasi analizlerde şöyle bir tespit var. Yani ağır cezaları darbeci yönetimin ihvana karşı bir pazarlık kozu olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Kararların Temmiz'de onanması halinde yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın ki onun da sisi olacağı kesin gibi af yetkisini kullanacağı öngörülüyor. Siz gerçekten bu idam kararların infaz edileceğini tahmin ediyor musunuz? Yoksa sisi af yetkisini kullanarak bir anlamda kendini kahraman mı ilan edecek?
Yani bunu söylemek mümkün. Yani sisi kendisini kahraman ilan edebilir. Hatta seçim kampanyasında ben bunların hepsini affedeceğim diyerek Mısır halkının gönlünü almaya çalışabilir. Ancak şu ana kadar İhvan'ın ve bütün muhalefetin duruşundan anlıyoruz ki bunlar eylemlerine vazgeçmeyecek. Dolayısıyla affetmesi ve onların da bu affı çok sağlıklı karşılayacağını zannetmiyorum. Evet. Dolayısıyla bana göre iki taraf da ciddi bir inatlaşma sürecine girmiş durumda. Her zaman söylediğim bir şey var. Junta'nın karşısına akıllı sözlerle, mantıklı, hikmetli sözlerle çıkıp konuşulmaz. Biz Türkiye tecrübesinde gördük ki en az 4-5 tane darbe geçirmiş bir ülkenin vatandaşı olarak söylüyorum. Hiçbir zaman juntacılara karşı ya bize özgürlük verin, biz adil hakkımızı arıyoruz demedik. Maalesef susmak zorunda kaldık. Belki de doğrusunu yaptık. Çünkü susarak daha büyük alan kazandık. En azından kan kaybetmedik. Ama şu anda Mısır halkı ciddi anlamda kan kaybediyor. Mısır ekonomisi dibe vurmuş durumda. Bütün kurumlar felç olmuş durumda. Bundan hiç kimse karlı çıkmaz. Ne İslamcılar karlı çıkar, ne de askeri junta karlı çıkar. Son tarihte Mısır'ı hep beraber bitiriyorlar.
Evet. Şimdi daha bir genelden bakacak olursak, Mısır'ın özgürlük arayışının sadece Mısır'ın değil, tüm Orta Doğu coğrafyasının bir özgürlük mücadelesi olarak görmek mümkün mü? Yani Müslümanların iktidara gelmesine karşı hep birlikte hareket eden bir çok uluslu bir koalisyondan söz etmek mümkün mü Ömer Bey?
Başından da söylemiştim. Ortada ciddi bir uluslararası ve bölgesel bir koalisyon var. Müslümanlar tabiri tabii bizim çok alıştığımız bir tabir ama yani İslamcılar diyelim, siyasal İslamcıları iktidarda görmek istemiyorlar. Çünkü öbür tarafta da Mısır müftüsü ve onun gibi insanlar var. Onları da Müslüman değildir demek hakikaten benim açımdan biraz zor gibi gözüküyor. Her ne kadar işbirlikçi bir statüde de görünseler dahi. Dolayısıyla uluslararası bir koalisyon olduğu kesin. Ancak bütün bu uluslararası koalisyona karşı da aktif siyasete girecek İslamcı grupların bu tip koalisyonların oluşabileceğini öngörmeleri gerekiyor. Ve bütün stratejilerini ortaya koyarken de buna göre kartlarını oynamaları gerekiyor. Bunun emareleri aslında ortadaydı ama maalesef yani muhalefet cenahının da muhalefet tarafının da uluslararası koalisyona çok ciddi hazırlıklı olmadıkları ortaya çıkmış oldu. Ve şu anda Mısır kan kaybediyor. Mısır Arap dünyası için çok önemli bir ülke. Eğer Mısır yerine gelmezse, burada taşlar yerine oturmazsa bütün Orta Doğu kan gölüne dönebilir. Yani her taraf buna Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, hemen yanı başı Sudan'da, Libya'da bütün Orta Doğu hiç beklenmedik bir şekilde domino taşı gibi tamamen Suriyeleşebilir. Bundan da hiç kimse, ne Müslümanlar ne de oradaki faşist junta rejimi istifade etmez. Tek istifade edecek kesim var. Küresel emperyalizm ve bu koalisyonun ekonomik gücünü elinde tutan taraflar olur.
Evet. Ömer Bey, gelen tepkilere birazcık değinelim istiyorum. Malum bu idam kararlarına Batı'dan gelen cılız tepkiler aslında kimseyi şaşırtmadı. Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne ilk kez tanık olmuyoruz bu anlamda. İslam dünyasının bu konudaki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Mısır'daki eserin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi dikkat ediyorsanız kaç tane ülke ismi söyledim. Libya, Sudan, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Suriye, Irak. Yani bunların dışında İslam dünyası, Arap dünyasının dışındaki İslam dünyası işte bir Malezya, Endonezya, belki Türkiye var. Bu konuda Malezya'nın tutumu ve Türkiye'nin tutumu birbirine çok yakın. Onun dışında çok ciddi bir tepki yok. Evet. Mesela Pakistan'da hiçbir tane eylem yok Mısır'daki olaylarla ilgili. Yani halbuki Pakistan'da Mısır konusunda, Suriye konusunda çok duyarlı insanlar var.
Neye bağlıyorsunuz bu duyarsızlığı, Pakistan'daki duyarsızlığı?
Yani toplamda ciddi bir, belki önümüzdeki günlerde daha hareketlilik olabilir ama Suriye konusunda bölündükten sonra İslam dünyası büyük oranda bazı konulara çekimsel davranmaya başladı. Dolayısıyla ciddi bir bilgi kargaşası da var. Yani şimdi bir tarafta Ezher müftüsü, bir tarafta eski Mısır müftüsü, Ezher şeyhi, öbür taraftan Mısır eski müftüsü orduyla beraber hareket ediyor. Buna karşı da İslamcı gruplar var. Yani İslamcılarla müftüler karşı karşıya. Böyle bir görüntü en azından arz ediliyor. Bunun karşısında da Pakistan gibi diğer öteki ülkelerde bazı İslamcı gruplar, alimler tarafsız kalmaya gibi bir politika izliyorlar. Bu yanlış bir şey tabii ki.
Evet.
Ama bu konuda Malezya hükümetinin devlet olarak ve halk olarak da ciddi tepkiler var. Ancak burada bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Batılı ülkelerin çift test standartını anlatırken bu hep söylediğiniz bir şey. Ancak burada üzerine durulması gereken bir şey var. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Batı'da nereden baksan 50 yıllık bir geçmişi var. Yani 80 yıllık hareketin en az 80 ülkede etkinliği var. Ve Batı'da da 50 yıldan beri var en azından. Ortaya çıktı ki bu süreçte Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Batı'daki, Batı ülkelerinde çok ciddi bir lobisinin olmadığı ortaya çıktı. Evet. Ben en azından içeriden biliyorum. Malezya hükümetinin şu andaki bu tavrının arkasında küçük bir lobici arkadaşın faaliyetleri yer alıyor. Geçen hafta ben İngiltere'deydim. İngiltere'deki arkadaşlarla da görüştüm. Orada lobi faaliyetinin çok zayıf olduğunu gördüm. Yani hatta lobi faaliyeti yok gibi bir şey. Şimdi batılı toplumlar bilgilendirilecek ki ona göre hareket etsinler. Yani insanlar bu kadar insanın idamı söz konusu. Doğru dürüst bir enformasyon çalışması yok. Şimdi meseleyi sadece Mısır içerisindeki mücadeleye bağlarsanız uluslararası destek alamazsınız. Evet. Şu anda ortadaki durum da bundan ibaret. Yani Mısır'daki muhalefet uluslararası destek alamıyor. Bunun sorumluluğunu sadece batılı devletlere yıkmak yanlış olur. Bizim oradaki arkadaşlarımızın ciddi lobi faaliyeti yapması gerekir. En azından sivil toplum örgütlerinin harekete geçirmesi gerekir. Mesela siz çok iyi biliyorsunuz ki Irak meselesinde milyonlarca insan Londra sokaklarında eylem yapıyordu. Washington sokaklarında eylem yapıyordu. Şimdi bu kadar önemli bir insan hakları ihlali karşısında hiçbir eylem görmüyoruz. Hani biz devletlerden bir şey beklemiyoruz ama en azından sivil toplum örgütleri de sokaklara dökülmüyor. Evet. Anlıyoruz ki ciddi bir lobicilik sorunu var. Yani ciddi bir iletişim sorunu var. Meseleyi Mısır'a hapsetmiş durumda arkadaşlarımız. En azından Türkiye'de mesela bu kadar aktif olmasının sebebi Türkiye'deki, yani en azından Mısır konusunda Türkiye halkının bu kadar duyarlı olmasının sebebi Türk başta İHA olmak üzere Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerinin aktif olmasından kaynaklanıyor. Olaya çok duyarlı olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki Batı'daki sivil toplum örgütlerinin bir kısmının en azından uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunun farkındayım. Onu da söylemekte fayda var. Başta Amnesty International olmak üzere şu anda yani Uluslararası Af Örgütü'nün yani çok hareketlendirmesi lazım ortalığı ama onlar da bir miktar veya belki de tam olarak uluslararası koalisyonun bir parçası. Ama bunlara rağmen bunların dışında da Batı'da ciddi sivil toplum örgütleri var. Veya bugüne kadar sivil toplum örgütlerinin kurulmamış olması ciddi anlamda büyük bir eksiklik olarak görülüyor.
Ömer Bey, Mısır'a ilişkin Türkiye bağlamında bir son sorum olacak. Yani gerek Batı medyasına gerekse rejimlerin ve yönetimlerin kontrolündeki Arap medyasına bakıldığında Başbakan Erdoğan'ın Nursileştirilmeye çalışılan bir gayret gözlemleniyor. Arap kamuoyunu ve siyaset sahnesini yakından takip eden bir isim olarak siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz bu gayretleri?
Şimdi özellikle Mısır ve Suriye meselesine kadar Sayın Erdoğan'ın Arap sokaklarındaki etkinliği gerçekten çok inanılmaz bir şeydi. Eğer bir seçim olsaydı herhalde yani %90'lara yakın Türkiye'den daha fazla oy alacak kadar sevilen bir liderdi. Ancak şu anda Arap medyası Türkiye'yi başta Sayın Erdoğan'ı şeytanlaştırma politikası izlemeye çalışıyor. Yıpratma politikası izlemeye çalışıyor. Bütün bunlara rağmen Sayın Erdoğan'ın politikalarında bir değişiklik olmadı. Bu çok bence takdir edilecek bir pozisyon. Ancak şöyle bir sorunumuz da var. Evet, Türkiye oradaki rejimlerle değil halklarla koalisyon yapmış durumda. Halklara mesaj vermeye çalışıyor. Halklarla işbirliği yapıyor. Ama unutmayalım ki bu halklar oradaki rejimlerin medyasından ciddi anlamda etkileniyor. Eğer baştaki pozisyonla şimdiki pozisyonu karşılaştırdığımız zaman halklar nezdinde de Türkiye'nin belli oranda yıpranmışlığı var. Yani bu şöyle anlatılıyor. Mesela Libya'da herhangi bir terör hareketi karşısında Türkiye suçlanıyor. Halbuki Türkiye'nin hiç alakası olmadığı konularda özellikle Mısır medyası Türkiye'yi suçlatarak oradaki etkinliğini ortaya koyuyor. Ve zamanla korkarım ki bu süreçler devam ettiği sürece oradaki bizim koalisyon yaptığımız, belki de destek verdiğimiz, çok sevdiğimiz halklar da zamanla disinformasyon yoluyla Türkiye aleyhtarı halklar haline getirilebilir. Evet, orada çok bilinçli kitleler de var ama bunların sayısının her toplumda olduğu gibi yani %80-90 olmadığını hepimiz biliyoruz. Belki %20'lik, %30'luk bir kitle hala Türkiye'nin yanında olacaktır. Ama zamanla oradaki rejimlerin medyasının nasıl halkları etkilediğini de ben şahsen yakinen müşahede ediyorum.
Evet. Yani Ömer Bey, vakitleriniz alıyoruz ama Irak'ta da önemli bir gelişme oldu. Irak'a ilişkin de birkaç sorumuz olacak. Onları da almayı arzu ederiz lütfederseniz. Malum Irak halkı Amerikan işgalinden beri ilk kez bu hafta içerisinde bir sandık başına gitti. Patlamalar ve yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde gerçekleşen seçimlerden otoriterleşmekle suçlanan Sünnisinden Kürdüne kadar Şiileri bile bunaltan bir isim olarak gösterilen Maliki'nin yeniden galip çıkacağı bekleniyor. Siz bu seçimlerin Orta Doğu ve Irak özelindeki sorunlarla birlikte düşünüldüğünde bölgede bir dönüm noktası olacağını düşünüyor musunuz? Irak seçimleri, Irak'ta neleri değiştirecek sizce?
Yani şimdi mevcut tabloya baktığımız zaman çok şeyin değişmeyeceğini söylemek baştan mümkün. Ancak seçim sonuçlarının niye böyle çıktığını sorgulamak herhalde bizim de hakkımız.
Evet.
Yani Irak çok enteresan yanlışlar yaptı. Başından beri bu yanlışlar yapıldı ve hala da yapılıyor. Ben şu anda Maliki'nin önde gittiğini biliyorum. En azından oradan gelen haberler bu yönde. Hem içeriden hem medyaya sızan bilgiler böyle. Ancak orada belli kesimler, özellikle Sünni kesimi yönlendiren bazı ulema veya bazı muhalif güçler seçimlere gidilmemesi gerektiği konusunda yine harekete geçtiler. Bu yanlışı Saddam rejimi düştüğü zaman yapılan ilk seçimlerde yapmışlardı. Ve halk o gün oylara, sandıklara gitmedi. Sünni kesim sandıklara büyük oranda gitmedi. Ve yeni oluşmakta olan rejim, devlet, askeriyle, polisiyle ister istemez Maliki ve onun gibi düşünen insanların elinde şekillendi. Şimdi ortada güçlü bir ordu, güçlü bir polis teşkilatı, bu kesimlerin oluşturduğu bir polis teşkilatı ve ordu var. Ve muhalif güçler de bu polis teşkilatıyla ve bu orduyla mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi burada ciddi bir yanlışın faturası ödeniyor. Halbuki bizim tecrübelerimiz, Cumhuriyet döneminin tecrübeleri bize gösteriyor ki her zaman aktif bir şekilde o ülkenin siyasetinin içinde olursanız ancak bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Geleceğiyle ilgili bir müdahalede bulunabiliyorsunuz. Şimdi bu seçimlere katılmayan ve aktif bir şekilde insanların sandığa gitmesini engelleyen insanlar otomatik olarak Maliki karşısındaki muhaliflerin zayıflamasına neden oldular. Dolayısıyla Maliki niye bu kadar güçlü ortaya çıktı demenin çok fazla bir anlamı yok benim için.
Evet.
İkincisi yine tabii ki başka faktörler de var. İran Maliki'nin devamından yana, Amerika Maliki'nin devamından yana. Dolayısıyla gerek bölgesel, gerekse uluslararası güçler de Maliki'nin yanında olduğunu bilmek lazım. Şimdi bu tablo karşısında Maliki'yi istemeyen ve daha küçük sonuçlar almış partiler muhtemelen tekrar kendi aralarında bir araya gelecekler. Bir koalisyon, karşıt koalisyon oluşturabilirler. Ancak oyların büyük bir kısmını Maliki ve ekibi aldığı için işleri kolay olmayacak diye düşünüyorum.
Evet, yani şunun altı çiziliyor. Yani bu konjonktür devam ederse Maliki'nin otoriterleştiği ve herkesin tepkisini çeken bir Maliki iktidarının devam etmesi halinde Irak'ın bundan sonraki süreçte bölünmeye doğru sürükleneceği iddia ediliyor. Bu beklenti ne kadar gerçekçi?
Bu konular tabii ki tartışılır. Demek ki şöyle de denebilir. Seçimlerde Maliki'yi güçlü çıkaran ve fetvalar vererek, tavırlar koyarak seçime gitmesini engelleyen bazı kesimler aslında ülkenin bölünmesini istiyorlar. Yani daha küçük bir Irak istiyorlar. Daha küçük, daha doğrusu birkaç tane Irak istiyorlar. Dolayısıyla Maliki çok da ülkenin bölünmesini isteyen birisi değil. Ve Maliki'nin diktatörleştiği doğru. Ancak yurt dışından bakıldığı zaman Türkiye ile ilgili de buna benzer suçlamaların olduğunu da biz biliyoruz. Şimdi ortada diktatör bir liderin olması ayrı bir konu. Bu diktatörü götürmek için muhalif güçlerin kendi aralarında işbirliği yaparak en azından demokratik bir yolla Maliki iktidardan uzaklaştırma şansları vardı en azından. Ama bu güçler Maliki'ye karşı en azından sandıkta bir araya gelme yerine bir kısmı sandığa gitmemeyi tercih etti. Dolayısıyla bunlar demek ki en azından bu şekilde biz beraber yaşamak istemiyoruz. Biz ülkeyi bölelim, kendi bölgelerimizi daha küçük emirliklerle bölgelerimizi yönetelim diye bir eğilim içerisindeler. Bu görüş başından beri var, ben biliyorum, ama Irak'ın bölünmesine karşı çıkan çok ciddi kesimler var, alimler var, siyasi liderler de var. Ama Maliki'nin bu politikaları devam ettiği sürece ve muhalif güçlerin sandık ve demokratik politikaları, demokrasiyle ilgili görüşleri ve politikaları bu şekilde devam ettiği müddetçe Irak'ın bölünmesi kaçınılmaz gözüküyor.
Evet.
Bundan da memnun olacak güçler, yine uluslararası güçler, küresel emperyalizmdir. Bunun da faturasını artık hem dünyada hem ahirette öderler diye düşünüyorum.
Evet. Ömer Bey, Türkiye-Irak ilişkileri Maliki döneminde oldukça sancılıydı. Yani gelgitler yaşayan bir süreçti. Yeni dönemde Türkiye-Irak ilişkilerine ilişkin sizin tahminleriniz neler? Yani seçim sonrası ortaya çıkacak siyasi tablo Türkiye-Irak ilişkilerini nasıl yansıyacak sizce? Bir sorum var. Bir son soru da Suriye krizine ne şekilde yansıyacağı sorumuzla mülakatımızı sonlandırmış olalım.
Biz tabii ki Türkiye olarak Irak'ta istikrar istiyoruz. Yani bir şekilde istikrarın olması gerekir. Eğer Irak'ta istikrar olmadığı sürece Türkiye-Irak ilişkileri her zaman gelgitler yaşayacaktır. Çünkü Orada yani çok ciddi Türkiye'yi de ilgilendiren boyutlar vardır. Kerkük meselesi bunlardan bir tanesidir. Petrol meselesi bunlardan bir tanesidir. Türkmenler meselesi, ayrıca Sünni Araplarla ilgili Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değildir. Hatta Şii mazlum kesimlerin Maliki karşısında ezilmesi karşısında Türkiye sessiz kalmayacaktır. Ancak uluslararası ilişkilerde, Türkiye-Irak ilişkileri boyutunda Türkiye bir şekilde Irak'la ilişki kurmak zorundadır. Bu Maliki de olsa, bir başkası da olsa, hatta Irak'ın önemli diktatörü, daha fazla bir diktatör de gelse, Türkiye Irak'la ilişki kurmak isteyecektir. Nitekim Türkiye'nin Saddam'la ilişkileri vardı. Saddam iyi bir diktatördü ve onunla ilişkileri vardı. Ancak istikrarsızlık, çok çeşitli faktörler Irak-Türkiye ilişkileri her zaman germiştir. Biz temenni ediyoruz ki Irak'ta en azından ülke içerisinde bir an önce istikrara kavuşur ve Türkiye Irak ilişkileri daha iyi bir noktaya gelir. Şu anda hepinizin bildiği Türkiye Kuzey Irak petrollerini almak, değerlendirmek ve satmak istiyor. Bağdat'la ilişkileri olmadığı için Kuzey Irak-Bağdat ilişkileri geriliyor. Otomatik olarak Kuzey Irak petrollerini beklemeye alınıyor. Türkiye'nin izlemiş olduğu politika şu: hem Bağdat'la ilişkilerini tutsun, kim olursa olsun Bağdat'ta, hem Kuzey Irak'la ilişkilerini tutsun, Kuzey Irak-Bağdat ilişkileri iyi olsun, otomatik olarak da bölgedeki nimeti hep beraber paylaşalım. Hem Irak kazansın, hem Kuzey Irak kazansın, hem Türkiye kazansın. Ancak Irak'ın genel istikrarsızlığı hiç kimsenin kazanmasına fırsat vermiyor.
Evet.
Bu tablo devam ettiği müddetçe, hani bizim eskiden bir sözümüz vardı: su akar, Türk bakar. Şimdi petrol orada yerinde duruyor ama üç kesimde olaya bakıyor.
Evet.
Türkiye sularını değerlendirmeye başladı ama Irak halkı, Irak'taki politikacılar Irak petrolünü hala değerlendiremiyorlar.
Evet, Suriye krizine ilişkin tahminlerinizi, mevcut durum, ortaya çıkacak siyasi tablo, Suriye krizine ilişkin nasıl bir tabloyu ortaya koyar sizce?
Yani ortada herkesin bildiği bir şey var, ben de bunu tekrar etmek zorundayım. Suriye'deki olaylar sadece Suriye halkını ilgilendirmiyor. Aktif olarak İran olayın tam içerisinde, gerek Hizbullah örgütü üzerinden Irak'ta, Suriye'de savaşıyor, gerekse de Irak içerisindeki kendine yakın unsurları Suriye'ye sevk ederek şu anda Suriye'deki muhalif güçlere karşı savaşıyor. Bunun gerek finans boyutu var, silah boyutu var, para boyutu var. Dolayısıyla Suriye'deki muhalifler aslında çok ciddi bir şekilde hem Irak'tan gelen güçlere karşı, hem Lübnan'dan gelen güçlere karşı, hem de İran'dan gelen güçlere karşı, bunun dışında dünyadan gelen güçler de var. Tabii ki muhaliflerin yanında da buna karşıt olarak dünyanın çeşitli yerlerden gelmiş savaşçılar var. Bunu herkes biliyor. Artık çok da fazla gizlemenin bir anlamı yok. Bunu sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Suriye'deki istikrarsızlık otomatik olarak Irak'a yansıyor. Irak'taki istikrarsızlık da otomatik olarak Suriye'ye yansıyacak. Her iki bölgedeki istikrarsızlık ise otomatik olarak Türkiye'ye yansıyacak. Rabbim Türkiye'yi korusun diyorum. Yani bu konuda çok akıllı, hassas, ince politikalar izlenmezse bu olayların yakın veya uzak vadede Türkiye'yi etkileyeceği çok kesin olarak söyleyebilirim.
Evet. Gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz'a teşekkürlerimizi tekrar evet, ifade etmiş olalım. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, gazeteci yazar Ömer Faruk Korkmaz Bey'in Mısır ve Irak'ın geleceğine ilişkin tespitleri bu yöndeydi. Irak'ta seçim sonuçlarına ve Irak'ta oluşacak siyasi tabloya ilişkin kısa bir bilgilendirmede bulunduktan sonra bu bölümümüzü sonlandıracağız. Irak'ta 30 Nisan'da gerçekleşen genel seçimlerin ardından oy sayımı devam ediyor. Ülke genelinde sandıkların nihai sayım için Bağdat'a getirilirken Kürt bölgesindeki sayım Erbil'de yapılıyor. Şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşen seçimlere katılımı artırmak için vatandaşlar otobüslerle seçim sandıklarının başına götürülmüştü. Buna rağmen seçimlere katılım oranı %60 dolayında kaldı. 21 milyon 400 bin seçmen bulunan ülkede 12 milyon 101 bin oy kullanıldı. Ülkenin siyasi sahnesinde 36 koalisyon ve 71 siyasi grubun oluşturduğu 107 listeden 9 bin aday 328 sandalye için yarıştı. Seçimlerin nihai sonucunun ise birkaç hafta sonra açıklanması bekleniyor. Üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Nuri Maliki henüz oy verme işlemi devam ederken zaferden emin olduğunu söylemişti. Ancak Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu seçimlerden birinci olarak çıksa bile tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğu yakalaması zor görünüyor. Liderler şimdiden sonuçlar açıklandıktan sonra zorlu koalisyon için müzakerelere başladılar bile. 2010'da yapılan seçimlerde ülkede 9 ay boyunca hükümet kurulamamıştı. Başbakan Nuri Maliki'nin bütün siyasi muhalifleri ve azınlık grupları baskı altına alması yüzünden popülaritesini yitirmesi, öbür taraftan da muhalif grupların parçalanmışlığı seçimleri daha da belirsiz hale getiriyor. Maliki'nin en büyük kozu terörle mücadeleydi ama IŞİD'in Sünni bölgelerde palazlanması ve sadece geçen yıl 7000'in üzerinde insanın şiddete kurban gitmesi seçim kampanyalarının bu alana yoğunlaşmasına yol açtı. Ayrıca rakipleri Maliki'yi 8 yılda gücü tekeline almak, diktatörleşmek ve Sünnileri marjinalleştirmekle suçluyor. Maliki ise 1 milyon konut projesi gibi vaatlerle seçmenden 3. dönem için oy istedi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği 2011'den sonra koalisyondaki rakip Şii, Sünni ve Kürtlerin devirmek için yaptığı hamleleri bertaraf eden Maliki, Kanun Devleti Koalisyonu'ndan kaçan oyları kaptırmamak için farklı bölgelerde farklı ittifaklar ve listelerle yarıştı. Mesela Kerkük'te Türkmen-Kerkük Koalisyonu, Diyala'da Fazilet Partisi ve Sadikun bloku ile güç birliği yaparken Kerbela ve Bağdat'ta Kapsamlı Uyanış Meclisi adıyla paralel bir listeyle seçime girdi. Maliki 2010'da başbakanlığı boşlu olduğu Şii cephedeki güçlü rakipleri Mukteda Sadr'ın Ahrar kitlesiyle Ammar el-Hekim'in Irak İslam Yüksek Konseyi'nin kanun devletinin önünü kesmesinden korkuyor. Bu yüzden Maliki, Sünni kesimde Başbakan Yardımcısı Salih Mutlak'ın Irak Ulusal Diyalo ile iş adamı Fazıl Debas'ın liderliğindeki Irak Koalisyonu'nu yanında tutmaya çalıştı. Bakanlarını bizzat atayabileceği bir çoğunluk hükümeti düşlese de Maliki'nin hedefi en az 100 sandalye ile başbakanlığı garantilemek. Mutlak dışında Sünni kesimde Usame bin Nüceyfi'nin Müttehidun grubu ile kendisi bir Şii olan İyad Alavi'nin Irak Ulusal İttifakı öne çıkıyor. 2010'da 91 vekille birinci olan Ulusal İttifak, iktidarı 89 vekil çıkaran Kanun Devleti'ne Şii bloktaki dayanışma nedeniyle kaptırmıştı. Kürt kanadında ise Kürdistan Demokrat Parti, Kürdistan Yurtsever Birliği ve Goran yarıştı. Türkmenler Şii ve Sünni partiler arasında bölünürken Irak Türkmen Cephesi Müttehidun ile seçime girdi. Haftanın dış politikada öne çıkan haberlerini değerlendiriyoruz. İlk bölümümüzde Mısır'daki idam kararlarının yansımalarını ve Irak seçimlerini konuştuk. Bu hafta öne çıkan bir diğer gelişme, haftalardır gerginlikler yaşayan Ukrayna'da korkuların olması oldu. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı milislerin elindeki kentlerden çatışma haberleri geliyor. Kiev'e bağlı özel birlikler milislerle savaştı. Rus yanlıları ise güdümlü füze, roket atar ve ağır silahlarla 3 helikopteri düşürdü. 2 pilot öldü, biri esir alındı. Asıl korkutucu haberler ise ülkenin sahil kenti Odessa'dan geldi. Kent dün sabah saatlerinden itibaren milliyetçilerle Rusya yanlılarının sokak çatışmalarına sahne oldu. Öğleden sonra tırmanan çatışmalar, Rus yanlılarının sığındığı binanın ateşe verilmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başbakanı Barack Obama ile bütün Avrupa kıtasını sarma riski giderek yükselen Ukrayna'daki krizi görüştü. Slavyansk Nisan ayı başından bu yana Rusya yanlısı silahlı grupların elinde bulunuyor. Bu grupların rehin olarak tuttuğu uluslararası gözlemcilerin de kentte tutulduğu biliniyor. Slavyansk'taki operasyon haberi Ukrayna Devlet Başkanı Vekili Alexander Turchinov'un 18-25 yaş arası gençlerin zorunda olarak askerliğe alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasından hemen sonra geldi. Turchinov, Ekim 2013'te kaldırılan zorunlu askerliğin getirilmesinin amacının Ukrayna'ya yönelik olası tehditlere karşı dengeli tepki vermesine yönelik ordunun yeteneklerinin artırılması olduğunu belirtti. Sevgili dinleyenler, bu hafta dış politika kulislerinden dillendirilen ve dikkat çeken haberlerden bir diğeri Türkiye ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirecek anlaşmanın 10 gün içinde imzalanacağı iddiasıydı. 4 yıl önce 9 Türk'ün şehit edilmesiyle sonuçlanan Mavi Marmara baskını ardından kopma noktasına gelen Türkiye-İsrail ilişkilerini normalleştirecek anlaşmanın 10 gün içinde imzalanacağı ileri sürüldü. Anlaşma gereği, anlaşma kapsamında İsrail 21 milyon dolar tazminat ödeyecek. Türkiye'de İsrailli yetkililerle operasyona katılan askerler hakkında açtığı davalardan vazgeçecek. Başbakan Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Amerikan PBS televizyonlarından Charlie Rose'a verdiği röportajda anlaşmanın günler içerisinde tamamlanacağını söylemiş. Ardından İsrail'den anlaşmanın Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından askıya alındığı haberi gelmişti. Vatan Gazetesi'nin iddiasına göre İsrail basına konuşan bir siyasi kaynak taraflar arasındaki anlaşmada son aşamaya gelindiğini, Netanyahu'nun da birkaç gün içerisinde anlaşmaya onay vereceğini iddia etti. Habere göre aynı kaynak bir İsrail gazetesine verdiği demeçte Erdoğan İsrail'e barış yapmak ve ilişkileri normale dönüştürmek için doğru zamanın geldiğini hissediyor. Bu olumlu bir gelişme. Türkiye önemli bir bölgesel müttefik ve İsrail için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek bugünkü Orta Doğu şartlarında çok önemli diye konuştu. Anlaşma kapsamında İsrail ilk olarak Mavi Marmara'da şehit olan Türklerin aileleriyle yaralanan kişilere dağıtılmak üzere 21 milyon dolar tazminat ödeyecek. Türkiye'de tazminat karşılığında Mavi Marmara baskının emrini veren İsrailli yetkililerle operasyona katılan askerler hakkında açtığı davalardan vazgeçeceği iddia ediliyor. Sevgili dinleyenler, yabancı basında çıkan haberler arasında İngiliz Independent gazetesinin ABD Başkanı Obama'nın askeri müdahaleyi en son seçenek olarak tutan dış politika doktoru Nin'in başarısız olduğuna yönelik haberi dikkat çeken haberler arasındaydı. İngiliz Independent gazetesi ABD Başkanı Barack Obama'nın kendi adını taşıyan dış politika doktoru Nin'in geçtiğimiz 5 yıl içerisinde kayda değer bir başarı sağlayamamasının Washington kulislerinde sert bir dille eleştirildiğini yazdı. Gazete, ABD Başkanı'nın askeri müdahaleyi son seçenek olarak gören Obama doktrinine yönelik eleştirileri kabul etmezken, amacının selefi George W. Bush gibi büyük maliyeti işgal harekatlarına girişme hatasına düşmemek olduğunu söyledi. Haberde çok kutuplu günümüz dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nin her anlamda güç kaybettiği, bu nedenle de her krizi çözecek gücü bulmadığı yorumu yapılırken dış politika hamlelerinin sonuçlarının uzun yıllara yayıldığı, dolayısıyla başarısızlık değerlendirmeleri için erken olabileceği hatırlatıldı. Gazete haberin sonunda Obama doktrininin nerede ne kadar başarılı olduğuna ilişkin bir not listesi yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Filistin barış görüşmelerinin çökmesi için suçlanamaz. Ancak 60 yıldır çözülmeyen bir sorunu halletmek için bu kadar çok çabalaması gereksizdi denilerek 10 üzerinden 5 puan verildi. Suriye konusunda ise askeri müdahalede geç kalındı. Suriye lideri Beşar Esad giderek güç kazandı. 10 üzerinden 3. İran, Obama'nın en başarılı olduğu alan olarak zikrediliyor. İki tarafta nükleer krizin çözümünü istiyor. Her şeyi zaman gösterecek denilerek 10 üzerinden 7 puan verilmiş. Irak, ABD'nin çekilmesinin ardından artan mezhep çatışmaları işgalin ne kadar yanlış bir fikir olduğunu ispatladı. 10 üzerinden 5. Rusya, Obama'nın Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı seleflerinden daha başarısız olduğu söylenemez notuna ilişkin 10 üzerinden 4 verilmiş. Çin, Obama Asya'nın yükselen gücünün ekonomisini hedef almaya çalışıyor. Ancak işler farklı yönde işliyor yorumunu yapılmış ve 10 üzerinden 5 puan verilmiş. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde nihai kararı ne olacağı sorusunun cevabı hala netleşmiş değil. Türkiye, firmaların tekliflerini vermeleri için tanınan süreyi 3. kez uzatma kararı aldı. Ankara, ihaleyi kazanan Çinli bir firmayla müzakerelere başlamış, ancak daha sonra Başbakan Erdoğan'ın füze için teklif gelirse düşünürüz demesi üzerine finale kalan ABD, Çin ve Fransa-İtalya ortaklığındaki 3 firmaya tekliflerini yenilemeleri için ihale 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Bu süre 3. kez yeniden uzatıldı. Yeni süre 30 Haziran 2014 oldu. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzeleri görüşmelerini Çin'den yana kullanması bu zamana kadar NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı yetkililer tarafından tartışma konusu yapıldı. Türkiye'yi füze ihalesinin Çin'den alınması konusunda ikna çabasına başlayan ABD ve Avrupalı savunma şirketleri askeri ve diplomatik temaslarının yanında Türkiye'nin büyük savunma şirketleriyle de devleti bu karardan vazgeçirin telkininde bulunmak için sık sık Türkiye'ye gelip görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Türkiye'nin aldığı ortak üretim konusundaki karar üzerine ABD sunduğu 3 teklifte de ortak üretim konusunda adım atmadı. ABD, Patriot füzelerinin denenmiş bir sistem olduğuna ısrar ederek ortak üretime yanaşmadı. Bunun yerine paket halinde satış sistemi önerdi. Fiyat teklifinde 4.5 milyar dolar teklif veren ABD ve 4.4 milyar dolar teklif veren Fransa, İtalya fiyat teklifini aşağı çekmedi. Bu durumu kabul etmeyen Ankara, ortak üretim şartı kapsamında tekliflerini yenilemelerini istiyor. 30 Haziran 2014 tarihine uzatılan sürede eğer ihale şartlarında bir değişiklik olmazsa Türkiye-Çin ortak üretimiyle gerçekleştirilecek FD-2000 tipi uzun menzilli füzelerin üretimi Ankara'da yapılacak. Roketsan, Aselsan ve Ayasaş füze üretiminde 1 milyar dolarlık iş hacmiyle Çinlilerle ortak üretim gerçekleşecek. Türk mühendisleri tarafından tasarlanacak olan yüksek irtifa gelişmiş hava ve füze savunma sisteminin üretilmesinde Çin teknik destek sağlayacak. Sevgili dinleyenler, Körfez ülkeleri ile arasındaki ilişkilerin bozulmasının üzerine Katar'dan ayrılmaya başlayan Müslüman kardeşler üyeleri Tunus'a yerleşmeye başladı. Yusuf el-Kardavi'nin de Tunus'u tercih etmesinin üzerine İhvan'ın yeni ülkesinin Tunus olacağı istikrara kavuşması durumunda ise Tunus'tan Libya'ya intikal edecekleri konuşuluyor. Mısır Dışişleri Bakanı eski yardımcısı Hasan Heridi, Müslüman kardeşlerin yeni hedefinin Tunus olduğunu, Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'nin 30 Haziran devrimine düşmanca tavır takındığını iddia etti. Heridi, Tunus'ta yeni dönem başladıktan sonra liberal ve solcu partilerin İhvan'ın ülkede konuşlanmasından rahatsız olabileceğini iddia etti. Bir Mısır gazetesine konuşan Heridi, Tunus halkının İhvan'ın ülkede yoğun bir şekilde bulunmasından rahatsız olacağını öngörüyor. Darbe süresinde Müslüman kardeşler aleyhinde çok sert ve acımasız açıklamalar yapan ve katliamları teşvik eden Süveyş Üniversitesi öğretim görevlisi Cemal Zahran ise Yusuf el-Kardavi ve 28 İhvan üyesinin Katar'dan Tunus'a geçmesini Katar'ın siyasi bir manevrası olarak değerlendirdi. Zahran, Katar'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerin büyükelçiliklerini geri çekmesi üzerine tepkiyi azaltmak için İhvan'ı gönderdiğini iddia etti. Mürsi'nin görevden alınmasının ardından Türkiye'ye de gelen bazı İhvan liderleri dil ve kültür farkı gibi sebeplerden dolayı bir Arap ülkesini Türkiye'ye tercih ettiği belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, Orta Afrika'da Müslümanlara yönelik katliamların önüne geçemeyen Birleşmiş Milletler'den acziyet itirafı geldi. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyonlu, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorununun baş edebileceklerinin çok üzerinde olduğunu belirterek insanları ya kalıp ölüm tehlikesiyle yaşamaya ya da yanlarına hiçbir şey almadan göç etme seçeneğiyle baş başa bırakıyoruz açıklamasında bulundu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka grubunun dönemin Hristiyan Devlet Başkanı François Bozizé'yi devirmesiyle başlayan olaylar ve ardından Hristiyan nüfus tarafından oluşturulan Anti-Balaka örgütünün öç almaya yönelik katliamları ülkedeki Müslümanların kitleler halinde göç etmesine neden oluyor. Aralık 2012'de başlayan Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki kriz, büyük çoğunluğunu Müslümanlardan oluşan binlerce insanın ölümüne, 650 bininin ülke içinde, 290 bininin de ülke dışına kaçarak yerlerinden olmasına ve yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin insani yardıma muhtaç duruma düşmesine neden oldu. Geçen ay Birleşmiş Milletler Konseyi'nde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 12 bine yakın asker ve polisten oluşan Birleşmiş Milletler Barış Gücü gönderilmesi kararı alınmıştı. Sevgili dinleyenler, bu haftalık da bu kadar. Erkam Radyo'da Bir Dünya Gündemi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle iyi hafta sonları diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.